daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Sizlere muhabbet daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Sevgimiz gerçek, aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Yolumuz hakikat, sevgimiz gerçek. Aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuşsun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi.
Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Surulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu akşam
hepinizi muhabbetle desek bir günde böyle sevgiyle.
De kardeşim, seni tutan mı var?
Hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Teşekkür ederim.
Eyvallah. Evet. Bu akşam konuğumuz Esat Mücahit Eskimez. Okur dergisini konuşacağız. Yardımcı editörümüz bizlerle birlikte. Mayıs-Haziran sayısı çıktı.
Evet.
Biz de Mayıs'ın son programında kardeşimizi almak istedik. Tam ortada böyle denk geldi yani.
Yok, güzel. Zamanlama iyi oldu. Evet. Tam ortası.
Okur dergisini bildiğiniz gibi kıymetli dinleyenler, kitapların dünyasına açılan bir dergi diyebilir miyiz hocam?
Tabii, kitapların dünyasına açılan aynen bir dergi.
Bizi bizi kitaplarla buluşturan, kitaplara özlemimizi, hasretimizi biraz olsun dindiren.
Evet.
Böyle güzel bir
dergi. Susamış gönüllere.
Evet. Bizim gibi deli gibi kitap okuyamayan insanların belki biraz kitapların böyle fikir sahibi olduğu, kitaplarla alakalı fikir sahibi olduğu, evet, bir güzel bir dergimiz.
Aynı zamanda tabii kitaplara dair istatistiklerin de bulunduğu içerisinde.
Bunu es geçmemene çok sevindim.
Tabii kitaplara çıkan bütün yolların buluştuğu bir dergi, Okur,
evet,
dergisi.
Evet, kesinlikle öyle. Evet, gerekli şekilde Okur dergisinin reklamını yaptıktan sonra.
Bugün ben sizi dinleyeyim. Böyle reklam.
Biz senden daha iyi anladık Okur'u
yani. Yani aynen. Ben hiç böyle bir fikrim yoktu Okur'la alakalı.
Evet. Ve Okur Dergisi'nin mutfağından kardeşimiz Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikte Okur Dergisi'nin bu sayıdaki konularını konuşacağız.
Evet.
Gündeminde neler var? Evet. Söz sende.
Okur'un 25. sayısına geldik. 6. yılı da adım atmış olduk böylece. Şimdi Mayıs-Haziran sayımızdayız. Halen 2 ayda bir Okur çıkıyor. Bu sefer hep sonunda söylediğimizi başta iletelim. Okur'a abone olabilirsiniz. Okur'a ulaşmanın en kısa yolu diyebilirim. Yine inşallah Okur'u takip etmek isteyenler önümüzdeki günlerde siteden abonelik için gerekli işlemleri yapabilirler. 25. sayımız. Bu sayıda 160 kitaptan bahsettik. Ve dosya konumuz var. Çok özel bir dosya konusu. Kamu yayıncılığı. Tabii kamu yayıncılığı deyince az önce de yayın öncesi kamu ne demek? Evet. Onun üzerine biraz konuştuk, evet. Sohbet ettik.
Çeşitli müzakerelerde bulunduk. Evet. Yani, etimolojik açıdan değerlendirdik.
Tabii Türkçemizin öz değerlerinden Yunus bir şiirinde şöyle diyor. Kamunun derdine derman bulunur. Bu benim derdime derman bulunmaz. Yunus kamuyu burada halk olarak nitelendiriyor. Tabii biz belki yanlış kullanıyor olabiliriz veya farklı bir amaçla kullanıyor olabiliriz ama...
Ama şu anda anlaşıldığı üzere kamu devlet olarak, yani devlet değil mi? Kamu kuruluşu, evet, yani devlet
kuruluşu. Kamuyu temsilen devlet aslında yani.
Evet. Bir yandan devlet, bir yandan halk.
Halk.
Ama tabii biz kamu yayıncılığı derken bahsettiğimiz şey şimdi dosyanın içerisinde de var. Mehmet Doğan Hoca'nın görüşünde aslında buna devlet yayıncılığı denmesi lazım diyor. Tam tabir. Eskiden de öyle kullanılıyormuş. Şu an biz kamu yayıncılığı diyoruz ama o da çok geniş kapsamlı bir ifade. Şimdi kamu yayıncılığı ne? Yani bunun belediyesi, bakanlığı, yine daha tüzel kişiliği olan başka kamu kuruluşları var. Onların yayınları, hepsine bir toptan isimlendirme olarak kamu yayıncılığı ismini veriyoruz.
Tabii biz zaten dosyada da bu kamusuz kamu yayıncılığında bir o halk kelimesinde bir atıfta var.
Evet, var. Kamusuz var, evet. Kamu yayıncılığı, evet. Şeklinde ve dosyanın içeriğinde de ilk sayfada kamuya ulaşmayan kamu yayıncılığı. Nerede yanlış yapılıyor, nasıl düzeltilebilir?
Çok güzel.
Yusuf Turan Günaydın Hoca hazırladı dosyayı. Bizim de ilk başta şüphelerimiz vardı dosyayla ilgili, daha kimin yapacağı belli olmadan acaba... Böyle çok tekrara düştüğümüz... Evet,
prestij kitaplarla alakalı bir dosya konusu vardı galiba.
Aynen, bir de eski prestij kitaplar dosya konusu var. Aynı şeyler olabilir diye korktuk ama Yusuf Hoca'ya ben yaparım dosyayı deyince zaten çok güzel bir dosya ortaya çıktı. Bir de kamudan da görüş var, okurlardan görüşler var. Ama temelinde mesele şöyle özetleyebilirim. Şimdi kamuda birçok kuruluş, farklı kuruluş yayıncılık yapıyor. Bu iyice yayıldı zaten. Eskiden bu kadar fazla yoktu. Yani normalde kamu yayıncılığı deyince tabii bunun tarihi Cumhuriyet'le yaşadı. Yani hatta Osmanlı Devleti'nde de yine devlet tarafından basılan birçok eser var. Cumhuriyet döneminde de yine aynı, ilk baştan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yayınlar var. Fakat şu an günümüze geldiğimizde mesela belediyelerin neredeyse birçoğu yayın yapıyor. Küçük büyük. Zaten kamu kurumları eskiden beri bakanlık seviyesinde yayınlar yapılıyordu. İşte Yazma Eserler Kurumu yayın yapıyor. Türk Tarih Kurumu yayın yapıyor. Bunların tamamı çok güzel işler de çıkıyor ama esas mesele ve temel bizim sorun olarak ele aldığımız şey şu. Bunlardan bizim ne kadar haberimiz oluyor? Bir, iki, ulaşabiliyor muyuz? Şimdi mesela ulaşmamak çok ciddi bir sorun. Mesela internette görürsünüz bir belediyenin bastığı bir kitabı. Onu zaten kitapçıda görme şansınız yok. Evet. Bazen onu arayıp almak şansınız bile yok.
Ben yani. De bu konuyla alakalı çok bir fikrim yok ama yazar Ali Sürmelioğlu abimizin, ki burada da yazıyor, Okur Dergisi'nde, evet. Yazıyor. Sosyal medyada paylaştığı, hani belediyelere yönelik bir serzenişte bulunmuştu geçenlerde. Orada okumuştum. Hani bu kitapları bir yerlerde satın en azından alabilirim. Çünkü sahafları düşüyor. Sonra da sahaflar çok yüksek fiyatlara satıyorlar bir de. Bunu da söylemişti. Bu noktada önemli hakikaten. Genellikle bu yayınlar oluşturuluyor, hazırlanıyor. Sonra çok sınırlı sayıda basılıyor değil mi? Nasıl oluyor öyle?
Şöyle, şimdi bazı özellikle ilmi eserlerin veya tarihi niteliği has eserleri basarken canlandırmak için basıyorlar. Bazı eserin hiç baskısı yok. Belki 100 yılı aşmış. Bunları çoğunluğunda prestij basıyorlar. Böyle iyi kağıtlara, ciltli şekilde. Aslında güzel de baskılar oluyor ama hem sınırlı basıyorlar hem zaten bunun bir satışı durumunda o tip çok böyle şatafatlı bir baskının ciddi de bir şey çıkıyor. Mali yük, maliyeti çıkıyor. Hani onu hadi satalım dediğinizde de zaten nasıl karşılık bulur, kim ne kadar alabilir, orası bir soru işareti. Bu ilk kısmı. İkinci bir kısmı, bazen de basıyorlar, çok da basılıyor mesela. Ama şey yok, satış kanalı yok. Zaten dağıtımcıya vermek gibi bir şey yok kamu kuruluşlarında. O tip bir tamamen ticari olarak girmedikleri için meseleye. Dağıtıma girmeyen bir kitap nereden bulabiliriz? Muhtemelen bulamayız. Yani şöyle, belediyenin kendi eğer bir satış noktası vesairesi varsa, işte Kültür AŞ gibi kurumları, İBB'nin iştiraki var, diğer belediyelerin de var. Oralardan almak mümkün ama her zaman o da olmuyor. Veya Türk Tarih Kurumu'nun, siz bilmiyorum hiç gördünüz mü kitap satış noktası? Var. Mesela burada yakında bir tane var Altunizade'de, kapanmadıysa, ama şey, herhangi bir şehirde bulmak mümkün değil. Yok satış noktaları. Şimdi Tarih Kurumu falan epeydir yayıncılık yaptığı için siteden şimdi onların satışları var, ama diğer belediyeler, başka kuruluşlar bu noktada herhangi bir online satış kanalı olmadığı için geriye ne kalıyor? Ve o kurumu arayıp ulaşıp istemek kalıyor. O da tabii oranın inisiyatifinde, yani gönderir mi? O da niye göndersin? Bu bir boyutu. İkinci, bizim dosya içerisinde dikkat çeken kısım, şimdi bu yayınlar genelde bir protokol listeye gönderim yapılıyor. Sözüm ona, 1000 tane basılmış kitap. O 1000 tanenin belki büyük çoğunluğu bir liste var. Oraya gönderiliyor. Ama bu listedekiler o kitapla ilgili mi? Bunlar kim? Genelde tabii daha o çevreden, yine devlet büyükleri veya birkaç hoca vesaire, ama hiç şey, alanla ilgili olup olmadığı dikkate alınmaksızın genelde. Çok ayrıntılı listeler yapılmadığı için. İşte her yayın neye gönderiliyorsa, yarı reklam araçlı, amaçlı, o isimlere gönderiliyor ve genelde boşa gitmiş oluyor. Yani işin bir de israf boyutu var açıkçası. Şimdi ona değinen şeyler de var. Tabii burada Mehmet Doğan Hoca'nın görüşünde kamu yayınlarında açık bir israf var diyor. Mesela kendisi az önce bahsettiğimiz hususa değinerek. Şöyle yine dosyadan, İzmir Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları var. Genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Köseoğlu. Kamu yayıncılığını ulaşılabilir kılmak zorundayız diyor. Kendisi şu an zaten kamu yayıncılığı yapan bir kurumda görev alıyor. Mesaisi de orada. Onların da gayesi bunu biraz daha ulaşılabilir, belki belli dağıtım ağlarına sokabilmek ve oradan insanların ulaşmasını sağlamak. Hani işin kamu tarafından bakınca mesele bunları ulaşılabilir kılmak. Diğer taraftan okurların düşünceleri farklı veya hocaların.
Eyvallah. Peki bu işi en iyi yapan kamu kurumu kim acaba? Bununla ilgili de bir veya en iyilerden bir tanesi görüş var mı dosyada?
Ya, yani şöyle, direkt en iyi olarak değil ama benim kendim de bildiğim için. Aslında Yazma Eserler Kurumu bu noktada zaten kendi işleri de bir anlamda olduğu için güzel yayın faaliyetleri yürütüyorlar. Kitapları satın almak da görece kolay online satışları olduğu için. İstanbul'da zaten fiziki mekandan da temin etmek mümkün. O noktada iyi. Belli başlı büyük şehirler o noktada yine iyi. İzmir, İstanbul, Konya belki. Bunlara ulaşmak kolay. Ama onun dışında genel olarak problemli. Tek ulaşmak da değil, az önce dediğim gibi. Yani o ciltli, böyle çok prestij baskılar maliyet olarak da sıkıntı veriyor.
Belki buna çözüm olarak, neticede kamu yayıncılığı ya bu, bunların PDF'lerinin vesaire yayınlanabileceği, ücretsiz paylaşılabileceği bir ortam.
Evet, şey, Yazma Eserler Kurumu onu yaptı mesela. En son birçok eseri PDF olarak ulaşabiliyorsunuz. Matbu olarak alamazsanız da. Çünkü baskısı tükenmiş de birçok şey var. Basılmış ve bir daha basılmamış. Onların var PDF'leri. O tip çözümler geliştiriyorlar şimdi.
Yani İlke Vakfı'nda çalışırken böyle bu şekilde yapıyorduk. Çok az sayıda basıyorduk. Yayınlardan 50, 100 işte. Bunlar bir şekilde ilgili kişilere yönlendiriliyordu. Ham halleri, yani tamamına ulaşabilecekleri web sitesinden PDF linkleri veya PDF'lerin direkt yüklenildiği şekilde de duyuruları yapılıyordu. İnsanların erişimine açılıyordu.
Yani bu bir çözüm mesela. Yine tabii aynı şekilde şimdi biz kamu yayınlarıyla ilgili sorunlara odaklandığımız için biraz şey konuştuk belki ama dinleyiciler de görüş tam olarak anlasın diye tekrar etmekte fayda var. Bir iyi bir yanı şu, daha belki özel yayın evlerinin da bir ticari amaçları olduğu için rağbet altından kalkamayacağı ve rağbet edilmeyecek kitaplar işte kamu kaynaklarıyla basmak zorundayız bir anlamda da. Çünkü özelde bunu basmak çok zor. Kimse böyle bir yükün altına girmez. Çünkü eksiye gidiyor genelde sonucunda. İşte o kitaplar da ancak kamu yayıncılığıyla basılıyor. Bazı eserler bulmak da mümkün değil. Özellikle klasik eserlerde böyle bir sıkıntı var.
Basmasından ziyade şeyde, yani hazırlanma süreci de
tabii hepsi maliyet. Yani. Hazırlık, sonra baskıya gidiş aşamaları ve baskı ve sonrası da yani.
Evet, ticari amaç da gütmediği için bu sefer de sayısı sınırlı oluyor değil mi?
Tabii yani.
Tabii ulaşması zor oluyor. İki tarafı farklı.
İşte dosya ayrıntılı bu noktada. Dediğimiz gibi yine Osman Selvi okur, Sertaç Güreş Beyefendi, Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı, şöyle görüşlere bir bakıyorum. Yine Mehmet Mazak Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü. Dosyada çeşitli görüşler var. Bu sayede farklı açılardan mesele irdelenmiş oluyor.
Evet, farklı farklı boyutları evet. var. Hepsi detaylı bir şekilde dosyada incelenmiş. Dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Aynen. Eğer bu alanda ilginiz varsa.
Epey de anlattık zaten. Evet. Gerisi artık sürpriz.
Evet. Evet, ve Okur dergimizin içinde başka neler var, hangi yazılar var bizi bekliyor, bunlardan bahsederim. En çok sevdiğim benim köşelerden ilk girişte Dünya Ne Okuyor ve Türkiye Ne Okuyor bölümleri.
Evet, dergiye gelmeden önce istersen bir eser arası verelim. Hı-hı. Sonrasında direkt hızlı bir giriş yapalım.
Peki.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, hasbihal programımıza kısa bir eser arası vereceğiz. Akabinde Okur dergisini konuşmaya devam edeceğiz.
Akşam o kadar durgun ki sular, gönül benim gibi keder ediyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez günlere diyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez günlere diyor. Ey gönül, gidenden ümidini kes, kaçan bir hayale benziyor herkes. Sanki kulağıma gayipten bir ses, buluşmalar kaldı mahşere diyor. Sanki kulağıma gayipten bir ses, buluşmalar kaldı mahşere diyor. Enginden engine koşarken rüzgar, bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kaya çarpan dalgalar, çıkıver bir sonsuz sefere diyor. Çıkıver bir sonsuz sefere diyor. Enginden engine koşarken rüzgar, bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kaya çarpan dalgalar, çıkıver bir sonsuz sefere diyor. Çıkıver bir sonsuz sefere diyor.
Kıymetli dinleyenler, hasbihal programımız devam ediyor. Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikte Okur dergisinin dosya konusunu konuştuk. Kamu yayıncılığıyla alakalı neler var, ne tarz sorunlar var ve çözümleri neler? Bununla ilgili çok güzel bir dosya hazırlanmış Okur Dergisi'nin bu sayısında. Şimdi de Okur Dergisi'nde farklı köşelerde neler bizi bekliyor? Hangi yazılar var, hangi yazarlar var, hangi söyleşiler var? Bunlara bakacağız. Dünya Ne Okuyor ve Türkiye Ne Okuyor köşeleriyle başlayalım istersen. Yine Türkiye noktasında ben de George Orwell'ın kitapları yine ağırlıklı, değil mi?
George Orwell her sayıda oldu.
Her sayıda hakikaten popüler. Hayvan Çiftliği 1984 gibi romanları. İhsan Oktay Yanar'ın yeni kitabı çıktı. Aynen. Hatta dergimizin editörü Yusuf Temizcan kardeşimiz de bana hediye etti ama hala okuyamadım. Burada
Tiamat listede var.
Listede var.
Biz doğru her şey köşeden bahsediyoruz ama hiç içine girip de şey söylemedik yani şu kitaplar var diye. Benim de şimdi aklıma geldi.
Evet. Belki bunlardan biraz bahsedebiliriz bugün.
Evet yani okurlara tanıdık gelecek biraz ilgili olan herkese. Çünkü şey çok satan kitaplar döngüye girdiği için aslında her ay yine benzer kitapları görüyoruz genelde. Eğer böyle çok mesela Tiamat o noktada farklı, İhsan Oktay Yanar.
Yeni çıkan.
Ünlü de bir yazar olduğu için o direkt Orhan Pamuk bir yeni kitap çıkarsa o direkt giriyor listeye ama onun dışında az önce Yusuf abinin de dediği gibi daha böyle klasik çağdaş romanlar vesaire onlar sürekli listede kalıyor. Mesela Türkiye ne okuyor da İlber Ortaylı da her zaman olur. Yeni eski eserleriyle evet, herhangi birisiyle olur.
İnsan geleceğini nasıl kurar?
Yine Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın kitabı. Yani herhalde çıktığından beri şey çok satanlar listesinde. Biz de burayı nasıl yapıyoruz bilmeyenler için? Farklı şehirlerden her sayıda bir üç yayın evine soruyoruz kitapları. Hangisini çok satıyorsunuz diye. Yani böyle saha araştırması gibi telefonla. Sonra da buraya aktarıyoruz. Öyle güzel de bir şey. Genel bir tablo çıkıyor yani. Direkt herhangi bir yerden almak değil de kendimiz.
Evet hem de random olduğu için, rastgele tabii. olduğu için de güzel.
Çok iyi de bir liste oluyor. Çıkıyor genel hali. Bir de Dünya Ne Okuyor sayfamız var. Hamit kardeş hazırladı. Orada da tabii çok enteresan yerlere gidip farklı kitaplar görüyoruz. Mesela Hindistan'da ne okunduğunu görebiliyoruz. Şimdi ismini okuyacağım diyeceğim de bunlar böyle mi okunuyor?
A Suitable Boy.
Ha, A Suitable Boy'muş tamam. Çünkü bazen burada evet. Rusça kitap oluyor mesela. Okumakta çok ismini mümkün olmuyor. Yine şöyle bakıyorum Somali'de bir kitap var. Hamit Bey de buradan farklı ülkelerden, dört kadar ülkeden en çok okunan kitaplardan birisini seçip hem şöyle kitapla ilgili de kısa bir bize bilgi veriyor. Bu hoş bir köşe.
Evet, dünyadaki okunan kitaplar köşesi de ilgi çekici gerçekten. Çünkü insanın hep devamlı biz kendi okuduğumuz kitaplar belli az çok Türkiye'nin okuduğu klasikler falan. Burada mesela bir anda Hindistan'da okunan bir kitap veya İngiltere'de okunan bir kitabı görmek enteresan oluyor. Bazen Türkçe'ye çevirisi olmayan kitaplar bile burada çıkıyor.
Evet.
Acaba
evet.
o aya özel okunan kitaplar mı yoksa
yok, aslında klasikler mi? Şöyle direkt o ay değil ama o son dönemde diyelim 6 ay 1 yıllık kadar dönemde. Çünkü takdir edersiniz hani Somali'de o ay ne okunduğu bilgisi biraz zor bir bilgi.
Evet.
Daha böyle belki 6 ay 1 yıldır orada meşhur son olan dönemlerde. Kitaplar. Zaten oradakilerin hemen hemen hiçbirinin şeyi olmuyor. Türkçe'ye daha çevrilmemiş oluyor çok nadiren. Genelde hepsi o kendi dilinde olan kitaplar. Şöyle bir devam etmek gerekirse az önce tabii Mustafa Çiftçi yine öyküleriyle.
Evet. Kütüphanesini kendisi. Anlatmış. Evet. Kütüphane kuruluşunu. Ben de zevkle okudum.
Raf Ömrü başlığıyla. Kendisi hemen hemen her sayımızda var. Çok da normal derginin kendi içeriğinden biraz bağımsız oluyor. Biz normalde kitap tahlilleri, kitaba odaklanan metinler yazıyoruz. Mustafa Çiftçi'nin öyküleri de renk katıyor aslında.
Evet. Hem kendi hayat hikayelerinden bir şeyler derliyor ve öykü olarak, hikaye olarak okumuş oluyoruz.
Tabii Yozgat'ta geçiyor. Olaylar
Yozgat'ta geçiyor. Önemli bir konuya değinmiş yani kütüphane noktasında.
Az önce biz Tiamat'tan bahsedince şimdi hemen Erkan Şimşek'in 14. sayfada bir Tiamat hakkında yazısı da var. 2 sayfalık. Yine İhsan Oktay Anar'ı da Burak Genç çizdi bu sayımız için. Çizerlerimizden de Burak Genç ve Abdullah Gök. Teşekkür etmek isteriz burada. Evet, gerçekten İkisinin çizgileriyle renkleniyor dergi.
Dergiyi renklendiriyor ve hani özgün bir tasarım sağlıyor bu vesileyle. Röportajlarda, diğer yazılarda olsun gayet de renk katıyor.
İsteyen yazarlar da olmuştu mesela. Hı-hı. Kendi çizimini görünce daha sonra bizim gönderdiğimiz oldu. Baskı alıp gönderdiğimiz de oldu. Veya direkt online olarak ilettiklerimiz de oldu.
Onlar için de bir jest oluyor yani. Evet. Her söyleşide böyle dergiler böyle özenmez zannetmiyorum.
Bir de çok, evet. çok çizimi yok herkes. Hı-hı. Çizim var mı?
Sağ olsun Abdullah Gök kardeşimiz çizdi. Benim var ama tekrar çizse memnun olurum.
O zaman bir açık çağrı buradan tekrar buradan, bir çizim için.
Abdullah ve Burak'a
sağ olsun. Evet.
Seslenelim.
Bize de öyle bir güzelliği olmuştu.
Tiamat'tan bahsetmiştik Erkan Şimşek. Tarzıyla yeni olmayan ama sürükleyici bir roman demiş. Ben onun kısaca bir spot yazısını okumak istiyorum. Tiamat bu denli geniş bir metafor dünyasından ziyade, yani Amat'a göre serüvene odaklanmış bir roman. Yoksa o ana romanlarına has dini metinlere, felsefe tarihine, insan nefsinin karanlık noktalarına, kötülüklere yaslanan noktalar elbette yine kendine yer buluyor. Karşılaştırmalı bir okuma yapmış. İhsan Oktay Yanar'ın diğer romanlarıyla da yazıda karşılaştırmalar var. Tiamat için övgüyle bahsediyor. Ama bir tarzla ilgili bir yineleme durumu var. Evet. En azından Erkan Şimşek'in görüşü o şekilde.
Zaten evet, İhsan Oktay Yanar'ın bir tarzı var zaten.
O, evet, oturmuş bir tarzı var.
Ve her romanda o hissediliyor zaten. Ama insanlar da onu severek okuyor aslında, değil mi? Onu bir yandan da iyi belki de.
Tabii birçok şey, bir de ayrıntılı kavramlar kullanıyor.
Çok.
Denizcilik oluyor mesela mesele. Denizcilikle ilgili sayısız şey var. İçeride kavram oluyor. Hiç bilmediğimiz, duymadığımız. Bir yandan da sözlükten onları karıştırmak gerekiyor. Tiamat'ı ben de daha okumadım. Bakalım. Şimdi Erkan Şimşek'ten bir ilk yorum aldık ama kitapla alakalı.
Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatmış olalım. Erkan Radyo'dasınız. Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Bu hafta Okur dergisini sizlere takdim ediyoruz. Okur dergisinden pasajlar ve bölümler aktarıyoruz. Dergimizin yardımcı editörü Esat Mücahit Eskimez kardeşimiz bizlerle birlikte. Bir eser arası daha verelim mi sevgili Yusuf?
Verelim, güzel bir eser çalalım. Daha sonra programımıza devam edelim. Kıymetli dinleyenler, hasbihal programımız az sonra kaldığı yerden devam edecek.
Settar Allah illallah gaffara sorulmam. Resulünü görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz. Muhibbi ehli şevkiz, Rabbimizdir bir Allah. Resulünü görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz. Muhibbi ehli şevkiz, Rabbimizdir bir Allah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Settar Allah illallah, Gaffar Allah illallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah.
Kıymetli dinleyenler, hasbihal programımız devam ediyor. Turlan Şen'den bir ilahi dinledik. Settar Allah illallah. Ağzına yüreğine sağlık.
Eyvallah diyelim ve hem setre eylesin hem affeylesin Cenab-ı Allah günahlarımızı.
Evet.
Amin.
Ne oldu? Ne gülüyorsunuz?
Konumuzdan da amin yok. Amin.
Aynen, amin deyince ben de bir yandan. Biraz,
o biraz. Evet. Esat Mücahide Eskimez konuğumuz. Okur Dergisi yardımcı editörü. Okur Dergisi'nin dosya konusunu konuştuk. Kamu yayıncılığını konuştuk. Dergide tabii yüzlerce kitap var. Onlarca kitap var. Yüzlerce abarttın mı? Kaç?
Yüzlerce mi? 160 tane.
Evet, yüzlerce.
Yüzlerce.
Evet, abartılı olabilir. Onlarca demek daha doğru olur. Evet. Birbirinden güzel, kıymetli kitaplar yer alıyor. Özenle seçilen ve bunlarla alakalı yazılar mevcut. Okur Dergisi'ni hiç bilmeyenler için tekrar kısaca söylemiş olduk. Ve değerli de söyleşiler var. Yazarlarla, yayıncılarla.
Evet, bu sayıda epey söyleşimiz var. Ezel Erverdi Bey'le söyleşi yaptık. Alev Alatlı Hanımefendi'yle. Aynı şekilde Merve Gülcemal Hanımefendi'yle. Erdem Bey'le. Ve Özkan Özey'le. Bir röportajımız var. 5 mi oldu? 5 tane. Evet. 5 söyleşimiz var bu sayıda. Bunlardan böyle kısaca bahsetmek isterim. Ezel Erverdi'yle yaptığımız söyleşi, Nurettin Topçu'nun Yarınki Türkiye'sine Gönülden Bağlayayım ifadesiyle okuyucuya sunuldu. Şeyma Hanım, Şeyma Subaşı yapmıştı söyleşiyi. Ezel Erverdi'yi tanımayanlar için söyleyeyim. Dergah Yayınları'nın kurucularından kendisi. Hı. Bizim yayıncılık tarihimizde önemli bir yere sahip. Şimdi dergah da Üsküdar'a geldi. Bilginiz var mı?
Bilmiyordum onu.
Üsküdar, aynen. Zaten Sultan Tepe'nin girişinde değil miydi?
Şey, dergah normalde eski yerinde duruyor, karşıdaydı.
Cağaloğlu'nda.
Şimdi Dergah Yayınları bu Kaknüs'ün, eski Kaknüs Kitap Evi'nin olduğu yere, yani Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nın hemen arkasına, oraya geldi. Yani sitede filan adresi güncellemişler. Artık orada hizmet verecekler. Başladı. Kitap satışı da olacak bildiğim çok kadarıyla.
Güzel. Üsküdar biraz daha kitap yurdu
Üsküdar
olmaya
devam canlandı. Kitap yurdu da bir yer açmıştı zaten. Evet. O noktada şey var, İş Bankası Kültür Yayınları'nın yeri var. Yavaş yavaş hareketlendi o noktada. Tabii şey, Cağaloğlu artık, yani uzun zamandır zaten oradan boşaltıyordu birçok yayın evi ama giderek daha sönük bir hale geldi. Yani ne yazık ki mi diyeyim, normal de olabilir tabii, zaman geçiyor, değişiyor birçok şey.
Evet.
Bir anlamda da normal. Ezel Bey de evet dergen kurucularından, Nurettin Topçu'yla bir hoca öğrenci ilişkisi olan bir isim. Bize de hem bu röportajda yayın evinin kendi sürecinden, kendilerinin dernekleri vardı daha evvel. O dernekle ilgili süreçlerden bahsediyor. Şöyle bir de tabii kendisinin bir yeni kitabı çıkmıştı Sabahı Beklemeden. O kitapla ilgili de konuştu Şeyma Hanımlar. Çok özel bir söyleşi. Çünkü içerisinde yakın tarihe dair birçok ayrıntıdan bahsediliyor. Ezel Erverdi söyleşisine özellikle yazarlarımızın göz atmasını, okuyucularımızın pardon göz atmasını dilerim.
Tabii hep yazarlara hitap ettiğin için alıştın herhalde Esat'cığım.
Ha evet, yani. Az önce yazar dedim. Tabii sehven bu, okur diyecektim.
Bu okur dergisi vesilesiyle değil mi, kaç yazar var şu anda kadroda?
Ya bizim ortalama 30 kadar yazar oluyor, 25-30 her sayıda. O tabii dönüşüm de geçiriyor. Ben, yani şu ana kadar bir liste çıkaracağız şimdi bu hafta hatta o konuyla ilgili. Hı-hı. De. Belki 200 yazar olmuştur.
Toplam.
Toplam tabii yazdım, yani evet. 25 sayıda. Yani
okurların da bir kısmı yazar aynı zamanda.
Evet. Tabii. Hem okur hem yazar.
Evet.
Tabii.
Peki. Buraya değindikten sonra.
Söyleşilerle devam edebiliriz dilerseniz.
Şema'nın yaptığı söyleşide kalmıştık.
Aynen. Şeyma Subaşı'nın yaptığı söyleşide. Ezel Erverdi Bey'le onu hasreten tavsiye ettim. Şimdi bir de ne okur köşesinde söyleşilerimiz oluyor her ay. Turlan Bey bir şey söyleyecek gibi durdu ama.
Yok öyle. Niye okur mu dediniz?
Ne okur?
Ha, ne okur? Ne okur?
Köşemiz var bir de. Ne okur köşesinde Fatma Kebire Gündüz hanımefendi her ay farklı bir yazarla konuşuyor. Ne konuşuyoruz? Nasıl yazarsınız? Neler dinlersiniz? Neler okursunuz gibi. Çok daha böyle yazarların günlük rutinleriyle alakalı bir konuşma oluyor. O açıdan da aslında eğlenceli bir söyleşi oluyor. Alev Alatlı'yla dediğim gibi bu ay yapıldı. Kendisi kitapları zaten epeyce biliniyor. Kapadokya Üniversitesi'nde mütevelli heyeti başkanı aynı zamanda. Kapadokya'da üniversite olduğunu biliyor muydunuz?
Bilmiyorum yani Kapadokya Üniversitesi olarak bir şey duymamıştım.
Evet eski bir meslek yüksek okulu. Hı hı. Meslek yüksek okulu diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın ama daha sonra tabii Vakıf Üniversitesi Kapadokya Üniversitesi olmuş. Zannediyorum başka ben bildiğim Anadolu'da ilçede bir üniversite hatırlamıyorum. Belki olabilir ama çok açılıyor çünkü. Kapadokya Üniversitesi o noktada farklı.
Alev Alatlı'da bir yazar için yorulmak yazının sıradanlaştığını hissetmekle aynı şeydir. Bazen olur aynı cümleyi yineliyormuşsunuz gibi gelir. Sıkılırsınız. Böyle zamanlarda ben bambaşka bir konu aralarım. Hatta yepyeni bir konu araştırmaya, üzerinde çalışmaya başlarım. Bu her zaman işe yarar diyor, değil mi?
Evet.
Yani hakikaten bunu da ben zaman zaman düşünüyorum. Çünkü çok yazı yazan insanlar için, değil mi? Konu bitmiyor mu yani?
Tabii.
Veya dergicilikte de böyle aslında, değil mi? Dosya konusu veya dergi için yazan insanlar için de geçerli. Belki her hafta, her ay, her gün yazanlar insanlar var. Bu konuda da güzel bir noktaya değmiş aslında.
Tabii o yazın sıradanlaşması meselesi önemli. Hakikaten çok yoğun tempoyla yazanlar için bazen böyle anlar olabiliyor. Artık yazayım da bitsin kıvamına geldiği noktada muhtemelen artık sıradan. Zaten o zamana kadar çok antrenmanlı da olduğu için hemen bir yazı çıkarabiliyor ama acaba o yazı ne kadar kıymetli? O noktada soru işaretleri oluyor bu sefer.
Evet, zaten bu tarz insanlar, yazarlar artık hayat tarzı öyle olduğu için her şeyden bir malzeme. Mesela benle konuşurken bile ben hissediyorum bazen böyle yazarlar. Oradan bir malzeme çıkartabilir. Veya bir olayla karşılaştı oradan bir beslenebilir gibi böyle bir
evet, o gözle hayat bakmaya tarzı başlıyor artık günlük yaşamına evet. Da belki. Mesela sizin çalışma rutinleriniz var mı? Yazarların çalışma rutinleri genelde oluyor.
Evet.
Kocaman bir kahve demiş Alev Alatlı. Bir de devam var. Eskiden sigarayla birlikte içerdim ama aklımı başıma toplayıp sigarayı bıraktığımdan beri elimde kahve masanın başına geçiyorum diyor. Yine çalışma saatleri falan soruyoruz biz yine farklı söyleşilerde. Orada da farklı cevaplar oluyor. Hı. Uykusuna çok dikkat eden var. Sabahı görenler var.
Gece yazanlar çok
gece
fazla.
Gece yazan da
evet,
çok.
Duyuyoruz.
Uykusundan. Evet. Geçen aylardaki bir söyleşten hatırladığım mesela uyku her zaman öcünü alır diyordu. Uykudan hiç kısmayan o noktada yazarlar var. Çünkü sabah verimi düşüyor. Uykuyu almadığı için vesaire gibi. O beni etkilemişti o uykunun geri öcünü alması meselesi gün içinde. Bir yerden çıkıyor evet. Yani evet. Verim düşüyor bir şey.
Başka
oluyor.
Bir işte yaptığın verim düşüyor. Ama yazı konusunda genelde o gecenin sessizliği, o işte dinginliği falan herhalde yazarlar bunu tercih ediyor bilmiyorum. Biz öyle duyuyoruz, görüyoruz.
Evet yani.
İlham
perileri o saatlerde mi teşrif ediyor?
Evet.
Eskidenmiş evet.
Bu arada PDF'den tabii okur dergisini takip ettiğim için bir anda sesli bir seslendirme duyduk. Elim kaydı.
Sanatçılar evet. Ne zaman çalışırlar?
Bizim için de geceler önemli gece ama mi? Tabii müzisyen olduğunuz için gece gürültü yapamıyorsun. Beste gelse de yapamıyorsun. Ama ortam müsait olduğunda daha böyle sessizlik, dinginlik her zaman önemli. Çünkü bir şeye konsantre olacaksın. Bir ses, bir gürültü olduğu zaman seni birisinin veya duyduğunu hissettiğin zaman onu çok yapamıyorsun.
Evet. Eve stüdyo yaptırmak falan bunlar, yani bunlar zor işler değil mi?
Bunlar önemli, güzel işler. Önemli. Zor. Ya yani çeşitli stüdyoları kullanıyoruz öyle durumlarda ama tabii stüdyoya gideyim de beste yapayım olmuyor yani çoğu zaman. Turlan Bey de söyler belki ama genellikle o anda böyle bir enstrümanla bütünleştiğin zaman
gece bir yerden şeydir. Bir yere doğru dönerken, hı-hı, özellikle böyle
yollarda falan.
Yollarda bir şeyler geliyor. Arabanın içerisinde mesela ben oturdum.
Frankfurt'tan Dresden'e giderken, evet, mesela.
Bu arada Avrupa seyahatinizi konuşabiliriz belki.
Yok abi. Turun
Bey, yani. Ben de merak ediyorum bir yerden gireyim diye.
Geçtiğimiz ay yani bulunduğumuz ayın başında.
Şengelköy'den daha çok eve doğru gidiyoruz.
Şengel'den eve giderken.
Evet. Geçtiğimiz hafta öyle bir küçük.
Evet, bir oldu. Avrupa hatıranız oldu, Avrupa anınız. Belki bir ufak bir değinebiliriz. İlk defa gittin galiba Avrupa'ya.
Avrupa'ya, evet.
Biz tabii yıllar önce gittiğimiz için yani zor olacak.
Bunu demek için mi açtım?
Evet.
Muhtemelen.
Tekrar yeniden gitmen gerekiyor sevgili.
Evet, 10
yıllar sene önce dediğim gibi 30 sene önce gittim. Yani.
Tabii ben de öyle biliyorum.
O kadar eski değil.
Her şey, evet, çok değişti yani.
O kadar eski değil yani en azından. Akıllı telefonlar henüz yoktu ama... Fotoğrafçıken telefonlar vardı biraz.
O işçi anlaşmasıyla gitmedin değil mi abi sen?
Yok,
sonra da.
Trenle gidenler tayfadan değilim.
Ben fuar için gittim. Hı-hı. Dünyanın en büyük temizlik fuarı yapılıyor Amsterdam'da. Rai Fuar Merkezi'nde. Yani bizim buradaki TÜYAP'ı düşünün işte, veya en büyük fuar hangisi?
Yani TÜYAP'taki fuarları Expo, genel olarak şey.
CNR Expo var mesela. TÜYAP ama en büyük.
En büyük TÜYAP'takiler oluyor.
3 tane TÜYAP gibi alan düşünün arkadaşlar. Böyle bir yerde 15 tane falan holün olduğu bir fuar merkezi yapıldı Amsterdam'da. Güzel. Çok verimliydi kendi alanım için. Tabii direkt Amsterdam'a gitmedim. Öncesine ve arkasına program yapmak nasip oldu. Yani zuhurat oldu aslında, program değil. Öncesinde Paris'e.
Gitmişken bir konser programınız da oldu galiba. Bir dinleti.
Yani bir dinleti diyelim. Küçük bir dinleti oldu. Allah razı olsun. Tabii yol haşrımızda bir şekilde çıkmış oldu. Yani bunları kastediyorsun. Merak ettiğiniz
şeyler var. Bunları insanlar
fuar diyorum abi. Yani
fuar. Temizlik fuarı.
Makineymiş.
Ekipman fuarı. Temizlik fuarı. Yani inovasyon.
Eyvallah.
Sonrasında da Almanya'ya Furkan kardeşimin yanına gittim. Radyomuzda ağırlamıştık biliyorsun. Evet. Çok güzel sesi var, çok güzel besteleri var.
Furkan Yıldız.
Orada da bir dinleti sağ olsun ayarladı bize. Gittik beraber bir icrada bulunduk. Enstrüman ayarladı bana, neyi ayarladı falan.
Ne güzel.
Beraber çaldık, söyledik. Almanya'yı bize gezdirdi. Köln Camii'nde cuma namazı kıldık. Caminin müezzini kayyımı hocamızdan söz aldım. Geldiği zaman inşallah radyomuzla alakalı da bağlantılar yaptım.
Sevgili. Çok güzel, çok güzel.
Program yapacağız.
Tabii ki konuk alalım.
Caminin mimarisiyle ilgili şu anda bahsetmek istemiyorum. Sürprizi kaçmasın. Hocam geldiği zaman detaylı teferruat anlatacaktır. Naci Hocam. Aynı zamanda neyi öğrencim? Üsküdar Gençlik Merkezi'nden. Öyle bir zuhurat da oldu.
Çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun.
Sonrasında da döndük.
Eyvallah.
Evet. Özlemiştik zaten biz de o arada.
Öyle, olaylar bu. Çok fazla İnşallah. Paylaşım yapmak istemedim.
Tekrar.
Çünkü ben Bosna'ya gittiğim zaman, evet, 20-30 tane post atmıştım. Yani o zaman hikaye yoktu.
Ben öyle bir şey performans bekliyordum bak, yalan olmasın. Hatta söyleyecektim sana.
Ama yok. Yani ben şimdi Bosna'dan sonra 8 tane daha ülkeye gittim sevgili Yusuf.
Evet, ama o zaman tabii bu sosyal medyada şey yoktu. Hikaye bölümü yoktu.
Yani. Real
kardeşim
hikaye yoktu.
Bölümünü açan
kaydırmalı
yani.
Fotoğraf yoktu. İnsanlar faydalansın diye böyle.
Evet.
İşte yani, ne bileyim Bosna'da işte gördüğüm orijinal birkaç şey çektim hatta.
Zaten Instagram'da
sadece Bosna gibi değil. Bosna'nın en az 7-8 tane şehrini gezdim ben. Travnik, Zenica.
Gördük, hepsini gördük zaten.
Evet.
Ama Instagram'da zaten Turul'un o paylaşımlarından sonra karar verdim.
Ben de onu diyeceğim. Yani hikaye oradan çıktı.
bu arkadaşımız niye bu kadar paylaşım yaptı? Biz bunu bir şekilde çözmemiz lazım diye.
Sildim hepsini.
Eyvallah. Bu güzel nükteli programımızdan sonra nereden geldik buraya? Beste dedik.
Beste.
Ben genellikle yollarda değil de ben enstrümanın başıma oturduğum, yani enstrümanın yanıma almam mı gerekiyor?
Yollar çok önemli hocam.
Onu yapamıyorum.
Yol ilham, hani dediniz ya ilham perisi. Bence yol kesinlikle bir ilham perisi. Evet. Yani. Özellikle uzun yol.
Eyvallah. Bizim de müzisyenlerin macerası da böyle Mücahit. Yazarların farklı olabiliyor tabii.
Yazarların evet. Ama kısmen benzerlikler var.
Evet, yavaş yavaş programımızı artık tamamı erdirebiliriz sanırım. Okur dergimizi konuştuk. Başka bizi bekleyen röportajlar ve onlara da
tabii söyleşileri bahsettik zaten. Hı-hı. Yine birçok yazı var. Biz burada sayfa sayımız da biraz daha arttı. 88 sayfa olduk. O yüzden birçok yazı var. Burada hiç zaten bahsedemedik bile. Vakit de kısıtlı. İnşallah dergiyi alanlar tamamını okuma şansına erişirler.
İnşallah diyelim. Ve programımıza yavaş yavaş veda edelim ve isterseniz bugün, tabii iki gün sonra Fethi'nin yıl dönümü.
Evet.
Fethi marşıyla mı veda edelim?
Tabii öyle yapalım. Peki. Güzel olur. Yakışır yani bize, programımıza.
Evet kıymetli dinleyenler, hasbihal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Esat Mücahit Eskimez bizlerle birlikteydi. Okur dergisini konuştuk. Esat, son olarak neler söylemek istersin? Mesajını alalım. Sonra da biz Fethi marşıyla veda edelim.
Çok teşekkür ederim yine kıymetli davetiniz için. Okura abonelik ile ilgili hususu söylemiştim. Tekrar hatırlatmış olayım. Siteden girenler hemen Okura nereden bulabilirim köşesinden Okura abone olabilirler. Okura ulaşmanın en kısa yolu. O şekilde herkese hayırlı günler diliyorum.
Eyvallah.
Teşekkür ediyoruz. Tekrar bekleriz. Okur'un yeni sayısı çıktığında inşallah.
İnşallah.
Görüşmek ümidiyle diyelim. Ve
evet. Fethi marşı, ardından programımız bitiyor.
Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.